İnsan ve Davranışı, Doğan Güceloğlu, 20. Kaset A Yüzü, sayfa 390. Kur'an doğruysa, sözlü gelişim ve mekansal algılamanın zayıflığı, cinsel farklılıktan çok erken ya da geç gelişim sorunudur. Weber'in yaptığı araştırmalar bu kuramı desteklemiş, erken gelişen erkek ve kızlar, geç gelişenlere göre sözlü yeteneklerde başarılı ama mekansal algılamada başarısız olmuşlardır. Tablo 11.1'de gösterildiği gibi ergenlik çağında sözlü ve mekansal algılama yönünden kız ve erkekler arasındaki farklar büyür. Bu gözlemde Weber'in kuramını desteklemektedir. Cinsiyetler arasında varlığı kabul edilen farkların hepsi biyolojik yapıya indirgenemez. Sosyal çevrenin kız ve erkek çocuklarla ilişki kuruluş biçimi ve onların farklı yetişmelerinde önemli bir etken olur. Örneğin ana babanın kız çocuklarıyla daha çok sözlü iletişim kurduğu gözlenir. Kız çocuklarının erken yaşta sözlü gelişimlerinin altında yatan nedenlerden biri de bu olabilir. Çocukların kız gibi veya erkek gibi davranmalarının altında her iki cinsiyeti ayrı ayrı davranış modelleri uygulanmasının yattığını düşünen pek çok psikolog vardır. Erkek çocukların bebeklerle kız çocuklarının kamyon ve inşaat oyuncaklarıyla oynamaları önlenir. İlkokul çağlarında cinsiyete uygun davranış göstermeleri için çocukların kendileri birbirlerine baskı oluşturur. John Money, cinsel organı tam teşekkül etmeden doğan çocuklar üzerinde araştırmalarıyla tanınır. Onun bulguları, ana babanın çocuğu erkek zannedip erkek gibi yetiştirdiğinde çocuğun erkek gibi davrandığını ve kendini öyle algıladığını gösterir. Buna karşılık ana baba çocuğu kız kabul edip ona göre yetiştirirse çocuk kız gibi davranır. Bu yanlışlık 2 ya da 3 yaşından önce farkına varılır ve düzeltilirse çocuk davranış değiştirmesi yapabilir. Fakat 2-3 yaşından sonra bu bütün uğraşmalara rağmen çocuğun davranış özelliği değiştirilemez. Bu araştırmalar 2-3 yaşına kadar çocuğun kritik bir dönemden geçtiğini gösterir. Yukarıdaki verilen örnekler cinsiyete bağlı davranışların temelinde hem biyolojik etkenlerin hem de çevresel etkenlerin yattığını gösterir. John Money'in araştırmaları ise iki temel etken grubunun birbiriyle etkileşim halinde olduğunu ortaya koyar. Çocuğun çevresi biyolojik farkları arttırabilir veya azaltabilir. Sayfa 391. Yan başlık: Cinsel rollerin kalıplaşması. Cinsiyetler arasında davranış ve özellik farkları konusunda insanların kalıplaşmış algılayış biçimleri vardır. Bu kalıplaşmış algılamaların gerçekle hiçbir ilgisi olmayabilir. Ancak insanlar kalıp yargılara sanki gerçekmiş gibi inanırlar. Değişik davranış özellikleri gösteren birbirinin zıddı sıfatlar dizisi oluşturulursa ve bu sıfatların hangisinin erkeğimsi, hangisinin kadınımsı olduğunu göstermeleri deneklerden istenirse acaba nasıl bir sonuç elde edilir? Örneğin, çok konuşan, hiç konuşkan değil, korkak, cesur, temiz, pis. Özelliklerinden hangisi büyük bir ihtimalle erkek davranışını, hangisi kadın davranışını göstermektedir? Başka bir anlatımla, tipik bir erkek ve tipik bir kadın, yukarıda verilen özelliklerden hangisini daha çok gösterir? Bu tür araştırma, Browerman ve meslektaşları tarafından Amerika'da uygulanmıştır. Araştırmacılar, deneklerin hangi özelliğinin istenen, beğenilen, iyi özellik olduğunu belirtmelerini de istemişlerdir. Tablo 11.4 ve 11.5'te, erkek ve kadın için iyi kalıp algılamalarının listesini verdik. Sayfa 292. Bu tabloları okumak istiyorum. Tablo 11.4. İki sütun halinde verilmiş. Birinci sütun şu şekilde: saldırgan, bağımsız, duygusuz, tarafsız, baskın, kolayca etki altında kalmaz, yarışkan, mantıklı, dobra dobra konuşur, kolay alınmaz, macera perest. İkinci sütun, ki bunların tam karşılıkları: kolay karar verir, kendine güvenli, önderlik yapar, hırslı, iş yapma yeteneği var, matematik ve bilim alanlarıyla ilgili, önemsiz olaylara aldırmaz, faal, dünya işleriyle ilgili, duygu ve düşüncelerini ayırt edebilir, dış görünüşü fazla önemsemez. Tablo 11.5, kadınlarla ilgili algılama kalıbında iyi olarak görülen özellikler. Yine iki sütun var. Birinci sütun: konuşkan, zarif, kibar, başkalarının duygularının farkındadır, dindar, dış görünümlerine özen gösterirler. İkinci sütun: tertipli, sakin, güvenecek birine gereksinmesi vardır, sanat ve edebiyatla ilgilidir, hassas duyguları kolaylıkla ifade edebilir. Ana metinden devam ediyoruz. Tablolar incelendiğinde erkeklerle ilgili algılama kalıplarının daha olumlu olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki kadın ve erkek davranışlarıyla ilgili algılamamızın önceden belirlenmiş kalıpların etkisi altında kalmakla yetinmiyor. Bu kalıplara iyi ve kötü özellikler de veriyoruz. Nitelikleri incelendiğinde erkeklerin davranışlarının çoğunlukla daha iyi olarak algılandığının sonucuna varıyoruz. Bu tablolarda verilen özellikleri daha önce tablo 11.1 ve 11.2 ve 11.3'te ve verilen özelliklerle karşılaştırdığınızda bazı algılama kalıplarının gerçekle ilişkili olduğunu fakat çok sayıda kalıpların gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığını görürüz. Örneğin Amerikan toplumunda yapılan araştırmalar erkeklerin kadınlardan daha güvenli, daha mantıklı olduğunu, duygu ve düşüncelerini birbirinden daha iyi ayırt edebildiğini göstermemiştir. Algılama kalıpları toplum içinde yaşar ve çocuklara öğretilerek kuşaktan kuşağa kültürün bir parçası olarak aktarılır. Algılama kalıpları çocukların yaşamında nasıl bir işlev görüyor? Şimdi bu konuyu ele alalım. Çocuklarda kalıplama. Algısal kalıpların gelişimi erken yaşlarda başlar. 2-2,5 yaşlarındaki çocuklarda cinsel algılama kalıplarında rastlanır. İlkokul çağındaki çocuklarda kalıplar tam anlamıyla yerleşmiştir. Bu konuda uzunlamasına araştırma yapan Kuh, Kahn, Nash ve Bracken erkek çocuklarla ilgili kalıpların daha belirgin olarak ortaya çıktığını, kızlarla ilgili kalıpların ise o kadar belirgin olmadığını gözlemişlerdir. Sayfa 393. 4 ve 5. sınıf öğrencileri erkeklerin kuvvetli, atılgan, acımasız, hırslı, baskın ve cesur olduklarını açık seçik belirtmişlerdir. Kadınlarla ilgili kalıplar o kadar belirgin olmamakla beraber bu yaştaki çocuklar kadınların zayıf, duygusal, yumuşak kalpli, sevecen olduklarını söylemişlerdir. Çocuklar kalıpları bu kadar erken yaşlarda neden öğrenirler? Bu kalıplarla doğmadıklarına göre çevrelerinden, özellikle ana babalarından ve evdeki diğer kişilerle olan ilişkilerinden. Bunun yanı sıra televizyon programları da kalıpların öğrenilmesinde önemli bir kaynak oluşturur. Cinsel algılama kalıpları Türkiye'de özellikle küçük kasabalarda ve kırsal kesimde belirgindir. Geleneksel Türk kültürü, eğitim, endüstrileşme ve şehirleşme süreçleri sonucunda değişikliğe uğramıştır. Türkiye'de yapılacak araştırmalar bu etkenleri göz önünde tutmak zorundadır. Saçı uzun, aklı kısa, elinin hamuruyla erkek içine karışma gibi dilimizde bulunan bir dizi deyiş, kadın ve erkeklerle ilgili kalıpların bulunduğunu ve erkeksi özelliklerin daha belirlenir ve istenilir özellikler olduğunu gösterir. Türkiye'de bu konuda yapılacak araştırmalar toplumumuzun psikolojisi yönünden ilginç ve ilerideki gelişmeler için bir yol gösterici olur. Yetişkinler arasında kalıplama. Bilimsel bir makalenin ne derece iyi yazıldığını ve yazarın konusunu ne kadar iyi bildiğini araştırmak için bir araştırma düzenlediğimizi varsayalım. Üniversite öğrencilerini denek olarak kullanalım ve bu deneklerden yarısına makalenin bir kadın tarafından yazıldığını, diğer yarısına yazarın erkek olduğunu söyleyelim. Bu makalenin değerlendirmesinde iki grup arasında herhangi bir fark gözlenir mi? Michel bu araştırmayı Amerika'da uygulamış ve erkek yazarın daha yüksek değerlendirildiğini bulmuştur. Kandri adlı psikolog, 9 aylık bir bebeğin bir oyuncak oynayışını yüzlerce üniversite öğrencisine video aracılığıyla göstermiştir. Bu öğrencilerin yarısına bebeğin bir kız olduğu, diğer yarısına da erkek olduğu söylenmiştir. İki grubun bebeği algılayışları ve bebeği affettikleri duygular birbirinden anlamlı bir biçimde farklı olmuştur. Çocuğun davranışı aynı olduğu halde denekler kafalarındaki cinsel algılama kalıplarını kullanarak erkekle kız bebeğe uygun algılamalarda bulunmuşlardır. Kadının değeri konusunda Türkiye Cumhuriyeti önemli eğitim adımları atmıştır. Eğitim, okulda yapılan ve iktidara bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın programının içinde gerçekleştirilen bir süreçtir. Toplumun kültür yapısı bu işlemin dışındadır. Erkek ve kadın eşitliğini bir ülkenin okulunda okutulan ders kitaplarının konularına bakarak değil, toplumda yaşayan kültür değerlerine bakarak anlayabiliriz. Bir başlık var burada, herhangi bir numarası yok. Kadının yanına oturmanın cezası. Etkin ailesi Karamürsel'den İstanbul'a geliyordu. Melih Etkin, eşi, 6 aylık çocuğu, abinin eşi, 2 çocuğu, kayınbiraderi ve 15 yaşındaki küçük kardeşi saat 8.30'da İzmir'den gelen ve İstanbul'a giden 34 TT 241 plakalı otobüse bindiler. Sayfa 394. Herkes boş bulduğu yere yerleşti. Melih Etkin de ikinci sıradaki yaşlı hanımın yanında müsaade isteyerek oturdu. Otobüs kalkar kalkmaz şoför Mavi'nin başına dikildi. Firmamızın bir usulü vardır. Kadın yolcuların yanında erkek oturamaz. Aksi halde 250 lira ceza ödersiniz. Hemen kalkın kalkmazsanız sizi aşağı indiririm. Firmamızın usulünü tartışmak istemem ama başka yer bulun oturayım. Otobüste yer yok. O zaman olmaz kalkacaksınız. Melih Etkin'in yanında oturduğunu müdahale etti. Ne mahsur var benim yanımda oturmasında? Bırakın otursun. Bu sefer tartışma şoför karıştı. Hayır oturamaz. Otur mu oturamaz tartışması sürerken şoför Karamursel'in 10 kilometre uzağında otobüs yolu kenarına çekti. İn aşağıya. Bu sefer de inersin inmezsin tartışması çıktı. İşe kendisinin otobüs firmasından olarak tanıtan biri de karıştı. Sunun Etkin ailesi dağ başında kaldı. Çoluk çocuk 9 kişi yol kenarına yığıldı. Sabahın ayazında 1,5 saat araç beklediler. Bir minibüs hallerini açarak onları aldı. İzmit'e götürdü. İzmit'ten başka bir otobüse bindiler ve 6 saat sonra İstanbul'a vardılar. 28 Eylül 1976 Milliyet Hasan Pulur'un Olaylar ve İnsanlar Köşesinden. Yan başlık. Orta nokta. Androjen. Erkek ve kadın özelliklerini kendi kişiliğinde dengeleyen bireye androjenik birey adı verilir. Son zamanlarda bu konuda ilgi artmış ve cinsel kalıpların ötesinde kişilik oluşturabilen bu kişiler üzerinde yapılan araştırmalar yoğunlaşmıştır. Androjen kimse erkeğin yetenek ve becerileri özelliklerinin yanı sıra kadının sıcaklık ve ifade kolaylığını bünyelerinde birleştirebilirler. Spence ve Henreich yaptıkları araştırmada androjenik kimselerin kendilerine daha yüksek güven duyduklarını, diğer kimselere karşı daha anlayışlı davrandıklarını ve daha yüksek başarma güdüsü taşıdıklarını göstermiştir. Feldman, Biringen ve Nash yaşam dönemiyle androjenik derecesi arasında bir ilişki olduğunu gözlemiştir. Yapılan araştırmalarda erken yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan genç yetişkinler arasında geleneksel cinsel özellikler en yüksek derecede gözlenmiştir. Bir başka deyişle bu grubun androjen puanı en düşüktür. Erkekler ve kadınlar kendilerini toplumun beklediği cinsel roller içinde tanımlamışlardır. Öte yandan büyük baba ve büyük anneler kendilerini tanımlarlarken hem kadın hem de erkek özelliklerini kullanmışlardır. Bu aşamalarda erkekler kendilerini daha iyi ifade etme yönünden gelişirken kadınlar daha bağımsız olma yönünde bir gelişme göstermişlerdir. Bir başka deyişle bu çağda kadın ve erkeklerin androjen puanı en yüksektir. Androjen konusunda yapılan araştırmalar yeni ve az sayıda olduğu için bu konuda genellemelere ulaşmak henüz erkendir. Feldman ve arkadaşlarının yaptığı araştırma bulguları, kişilerin davranışlarında kadınımsı ve erkeğimsi davranış özellikleri göstermesinin altında yatan en önemli faktörün, bireylerin içinde bulunduğu sosyal durumun gerekleri olduğu yönündedir. Sosyal durum, bireyin erkeksi davranışlar göstermesini gerektirdiğinde, böyle bir davranışı erkek daha çok gösterir. Bu tür davranışları beklenmediği başka sosyal durumlarda kalıplaşmış davranışlardan uzaklaşabilir. Gençlik, orta yaşlılık, ihtiyarlık gibi yaşamın değişik çağlarında değişik sosyal konumlar içine gireriz. Bu sosyal konumlar bireyin farklı biçimlerde davranmasını gerektirir. Yaş ilerledikçe içinde bulunulan durumun gereksinimleri değişir ve dolayısıyla bizim cinsel kalıplara bağlı olarak davranmamızda değişiklik olur. Örneğin tanıdığım biri karısına mutfakta yardım ettiği için erkek arkadaşları arasında alay konusu olmuştu. Öte yandan bir başka toplantıda yine tanıdığım çalışan çiftlerden koca, arkadaş toplantılarından birinde yemeği karım pişirirse bulaşığı ben yıkarım, ben pişirirsem o yıkar biçiminde konuşmuş ve bunun doğal olduğunu herkes kabul etmişti. Bu iki gözlem Türkiye'nin cinsel algılama kalıpları yönünden büyük bir değişme içinde olduğunu gösterir. Öyle zannediyorum ki eğitim, büyük şehirde ve yerleşme, ekonomik düzey ve diğer ülkelerde bulunma süresi bu konuda davranış değişikliğinin altında yatan temel faktörlerdir. Alt ana başlık 6. Orta yaş krizi. Gerçek mi yoksa hayal mi? Çocukluğunda 40'ından sonra azanı teneşir paklar sözünü sık sık duymuşumdur. Teneşir paklar deyiminden ölümün kastedildiğini biraz büyüyünce anladım. Ancak 40'ından sonra azmak deyimiyle neyin kastedildiğini uzun süre pek anlayamamıştım. Dikkatimi çeken kadınlar aralarında dedikodu yaparlarken başka kadınların kocaları hakkında bu deyimi kullanmalarıydı. Yaşım ilerledikçe kırkından sonra azma diliminin kendinden daha genç kadınlara cinsel ilgi göstermek anlamında kullanıldığını anladım. Mahallemizdeki kadınlar kocalarının azmasından sık sık görülen ve belirli özellikleri herkes tarafından bilinen bir durummuş gibi bahsederlerdi. İşte şimdi geleneksel Türk kültüründe kırkından sonra azma olarak nitelenen ve orta yaş krizi döneminin özelliklerinden ve bu dönemde ilgili araştırmalardan söz edeceğiz. Amerika'da orta yaş krizi üzerine yazılmış son derece popüler kitaplar konuyu herkesin ilgilendiği bir konu haline getirmiştir. Bu kitaplar 40 yaşında erişen yetişkinlerin yaşamlarında önemli değişimler yaptıklarını ileri sürer. Orta yaş kimselerin bir bölümü işlerini bırakır, başka yere taşınır. Bir başka kadın ve erkek ilişki kurar, boşanır, karamsarlığa gömülür, alkol kullanma eğilimi artar. Yaşamını yeniden gözden geçirip davranışlarını yöneten değerleri inceler ve ömrünü boşu boşuna harcayıp harcamadığına karar vermeye çabalar. Sayfa 396. Yaşamımdaki son şans anlayışı bu devreye kriz özelliğini verir. Bu kitapların söylediği gerçekten doğru mudur? Yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu gerçekten bu aşamadan geçer mi? Bu aşamanın gelişim ve toplum yönünden psikolojik geçerliliği var mıdır? Bu soruları aşağıda cevaplamaya çalışacağız. Önce orta yaş krizini gelişim ve toplum yönünden ele alalım. Yan başlık. Gelişim ve toplum yönünden orta yaş krizi. Erikson'un kuramı 40 yaşları civarından önemli bir geçiş devresinin yaşandığını ifade eder. Bu geçiş devresinde birey kendi yaşamını gözden geçirir. Çocuklar yetişmiştir. Meslek yaşamında kazanılacak başarılar elde edilmiştir. Kitaplar yazılmıştır. Ailenin geliri yerindedir. Acaba bunlar gerçekten bireyin yaşamında yapmak istediği şeyler midir? Bütün bu başarıların gerçek değeri nedir sorusu sorulur. Erikson'un gelişim kuramını benimsemiş olan Daniel Levinson, yetişkin hareketler üzerinde yaptığı araştırmalar yapmıştır. Bu araştırmaların bulgularına dayanarak 40-45 yaşları arasındaki hemen hemen bütün erkeklerin orta yaş krizinden geçtiğini savunur. Bu kriz şu üç sorunda kendini gösterir. 1. Yetişkin insan olarak neleri gerçekleştirip neleri gerçekleştiremediklerine bakarak bir yaşam değerlendirmesi yapmak. 2. Genç yaşlı, yıkma yapma, erkeksi dişi ve bağlılık ve bağımsızlık gibi iki kutuplu olma özelliğini gösteren temel nitelikleri kendi bünyesinde kaynaştırarak daha bütünlüğe ulaşmış bir insan olma çabası göstermek. İnsan bu aşamada çok sayıda konuyla uğraşma ve bir çözüme ulaşma durumundadır. Örneğin yaşlılıkta bağımlılık gereksinmesi varken bağımsızlığını korumak gibi. Bunlarla uğraşan insan aynı zamanda 3. Kendi yaşamı için yeni bir yön seçebilmeli ve bu yönde yeni bir düzen yaratabilmelidir. Levinson'un araştırmaları sonucu yukarıda gözetlediğimiz sorunlar bireyin içinde olan, onun kendi yaşamını algılamasının temelini oluşturan nitelikteki sorunlardır. İç sorunlar bireyde bazı davranışlara yol açabilir veya açmayabilir. Yetişkin birey bu sorunlarla uğraşırken hayatının akışı ve topluma uyumu açısından hiçbir ipucu vermiyorsa, onun içinde yer alan bunalım ve arayış çabasıyla ilgili bir şey bilemeyiz. Ancak birçok kişi bu bunalım ve arayışın sonucunda karamsarlığa gömülür. Psikoterapiye başlar, uyuşturucu ve alkole yönelir. Ya da anlaşılması zor bedensel hastalıklar geliştirmeye başlar. Bazı kimseler bu stresli devrelerde iş değiştirirler, boşanırlar, eski meslekleri bırakıp yeni meslek seçerler. Şimdiye kadar söylediklerimiz Erikson'un gelişim kuramına dayanılarak yapılan ifadeleri kapsar. Bazı psikologlar Erikson'un yaptığı gibi gelişimin böyle aşama aşama, basamak basamak adımlardan oluşmadığını, sürekli bir gelişim çizgisinde söz edilmesi gerektiğini, gelişimi ve gelişim sorunlarını belirli aşamalara ayırmanın gerçeği yansıtmadığını söylerler. Sayfa 397. Aşağıda orta yaş krizi ile ilgili kanıtları gözden geçirirken bu iki tip yaklaşımın bulgularını karşılaştırma imkanı bulacağız. Şimdiye kadar yapılan araştırma ve yayınlarda hep erkeklerin söz konusu edildiğine okuyucunun dikkatini çekmek isteriz. Kadınlarda orta yaş krizinin olup olmadığı, varsa kriz devresinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı, ne gibi sorunlar uğraştığı pek inceleme konusu yapılmamıştır. Amerika toplumunda kadın sorunları önem kazandıkça Amerikan psikologları doğal olarak bu yönde araştırmaya yönelirler. Yan başlık. Orta yaş krizinin varlığını destekleyen kanıtlar. Yetişkinlerin orta yaş döneminde krizli bir devreye geçirebileceklerini destekleyen bir neden vardır. Bu nedenleri dört grupta toplayabiliriz. 1. Aile yapısında olan değişiklikler. 2. Meslek yaşamında ulaşılan aşama. 3. Ana babalarla olan ilişkiler ve 4. Bedensel yaşlanma ve ölümün kaçınılmazlığını algılama. Bu nedenleri şimdi teker teker kısaca inceleyelim. 1. Aile yapısında olan değişiklikler. Genç yaşta ana baba olan çiftler, 40 yaşlarına geldiklerinde çocukları ergenlik çağını bitirmiş ve kendi yaşamlarını kazanmak üzere evden uzaklaşmışlardır. Bu aşama, Rollins ve Feldman'ın yaptıkları araştırmaya göre çiftlerin evlilikten en az hoşnut olduğu devreye rastlar. Sayfa 398. Çiftleri eve bağlayan temel neden olan çocuklar ortadan kalkınca bir boşluk duyulur ve karı kocanın birbirlerinden hoşlanmalarının derecesi düşük olduğundan boşanmaya yönelme daha büyük bir ihtimal haline gelir. 2. Meslek yaşamında ulaşılan aşama. 40 yaşlarında bireyin meslek başarısı en yüksek noktasına ulaşmış durumdadır. Terfilerin son noktasına gelinmiş, açılacak başka meslek kıdemeleri kalmamıştır. Bu durum meslekten duyulan doyumu durdurur ve bireyi yükselebileceği daha başka meslek alanlarının var olup olmadığı araştırmaya yöneltir. 4. Ana babayla olan ilişkiler. Yetişkinler 40 yaşlarına geldiklerinde kendi ana babaları 60-70 yaşlarına gelmiş durumdadır. Ve çoğu kez çocuklarının yardımına gereksinme duyarlar. Öte yandan 40 yaşlarındaki ana babanın kendi çocukları da yardıma muhtaçtır. Evden yine ayrılmış olmalarına rağmen okula gitmekte, sorunları ve masrafları devam etmektedirler. Roy Ben Hill'in 1968'de yayınladığı bir araştırma, yetişkinlerin 40 yaşları civarında en yoğun ekonomik ve duygusal yük taşıdıklarını göstermiştir. 4. Bedensel yaşlanma ve ölümün kaçınılmazlığını algılama. 40 yaşlarına gelmiş bir kimse, merdivenleri çıkarken nefesinin daraldığını, eskisi kadar aktif olmadığını, kilosunun artmaya başladığını, idiklerinin kendisini daha rahatsız etmeye başladığını, eskiden unutmadığı telefon numaralarını şimdi aklında tutamadığını fark etmeye başlar. Bu algılamalar ölümün kaçınılmazlığını düşünmeye götürür. Ölümün kaçınılmazlığını algılama, Elliot Jack'a göre şu anda yaşadığımız yaşamın anlamlı bir veya anlamsız olduğunu sormamıza yol açan en önemli etkenlerden biridir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın mısralarında bu duyguyu bütün yoğunluğuyla yaşıyoruz. Sayfa 399. 35 yaş. Sayfa 399. 35 yaş. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlılık çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarımda kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tavrımar. Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadan olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazı saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Cahit Sıktarancı, 1946. Yukarıda saydığımız bu etkenlerin hepsi kısa bir zaman süresi içinde birbiri ardından bireyin yaşamında yer alırsa toplam stres bireyin kaldırabileceğinden fazla olur. Daha önce Holmes-Rowe stres ölçüyle ilgili olarak söylediğimiz gibi stres düzeyi yükselen kimseler bir kriz devresine girerler. Bu kriz depresyon, sebepsiz korkular, aşırı endişe gibi psikolojik rahatsızlıklara ve ülser, uyku bozuklukları, baş ağrıları, hatta kanser gibi bedensel hastalıklara yol açabilir. Sayfa 400. Birçok araştırmacı bu çağdaki yetişkinlerle derinlemesine mülakatlar yapmış, inceledikleri erkek ve kadınların kendi yaşamlarını kritik edici bir gözle değerlendirmeleri başlıklarını görmüşlerdir. Bu değerlendirme sürecinin temelinde bir doyumsuzluk yatar. Bu kimseler şimdiye kadar yaptıklarının değerli olduğundan şüphe eder ve daha değerli, yeni bir yaşam geliştirme imkanı varken bu fırsatı kaçırmadan yaşamlarının geri kalan kısmını anlamlı bir biçimde değerlendirmek isterler. Yan başlık: Orta yaş krizinin varlığına karşıt kanıtlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi gelişimin böyle önceden belirlenmiş aşamalar içinde yer aldığına inanmayan psikologların sayısı oldukça kabarıktır. Bu psikologlar orta yaş krizinin orta yaştan değil, bireyin içinde bulunduğu durumun özelliklerinden ileri geldiğini söylerler. Costa Macri, geliştirdiği orta yaş krizi ölçeği ile iç bunalımı yaşlanmaktan ileri gelen karamsarlıkları, evlilikten ve işten gelen doyumsuzluğu, ölümün kaçınılmazlığı kavramaktan kaynaklanan yaşam baskısını 35 ile 79 yaşları arasında 500 kişi gibi geniş bir erkek denek grubu üzerinde ölçmüştür. Sonuçlar, puanların yüksekliği ile yaş arasında herhangi bir düzenli ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur. Her yaş grubu içinde puanı yüksek ve düşük olan erkekler bulunmuştur. Bazı erkekler, hangi yaşta olurlarsa olsunlar, yüksek puana sahip olma eğilimi göstermişlerdir. Araştırmacılar, deneklerin bazılarını 10 yıldır izlediklerinden bu kişilerin yüksek puan almaları, yüksek puan alma özelliklerinin yaşa bağlı olmadığını gözleyebilmişlerdir. Varmış oldukları sonuç, orta yaş krizin zorunlu bir gelişim bunalımı olmadığı, fakat belirli kişilik yapısında olanların karşılayabilecekleri bir yaşam devresi olduğu yönündedir. Bu demektir ki, her yetişkin bu bunalımdan geçmek zorunda değildir. Bu krize yakın olan kişiler, orta yaşlarda bu dönemi yaşarlar. Harkins araştırmasıyla, 40 yaşlarındaki bireylerin daha önce 4 grup altında bahsettiğimiz etkenleri aynı biçimde görmediklerini, stres düzeyinin herkesle aynı biçimde olmadığını göstermiştir. Hangi olayın kime ne kadar stres getireceğini önceden kestirmek zordur. Belirli olaylar, bireyin yaşı ne olursa olsun bazı kimselerde büyük stres getirir. Bazı kimseleri ise aynı ölçüde etkilemez. Sonuç: Yukarıda söylenenleri gözden geçirdikten sonra şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Belirli yaş dönemleri geçiş dönemi olarak tanımlanabilir ve bu dönemlerde olaylar bireye uyum zorlukları ve stres getirebilir. Strese dayanıklılık ve direnç, bir diğer deyişle strese tolerans, bireyden bireye farklıdır. Bireysel farklılık gözünde tutulması gereken ilk faktördür. İkinci gözünde tutulması gereken faktör, stres veren olayların ne kadar bir zaman süresi içinde birbiri ardından kendini gösterdiğidir. Bir kimsenin çoğu esrar içmekten hapse girdikten bir hafta sonra babası hastaneye kaldırılır. Pardon, bu cümleyi baştan alıyorum. Bir kimsenin oğlu esrar içmekten hapse girdikten bir hafta sonra babası hastaneye kaldırılır ve kendi evi denerse stres düzeyi yüksek olur. Halbuki bu olaylar bir senelik bir zaman süresi içinde olursa stres daha az olur. Üçüncü önemli faktör, bireyin kendini seven, destekleyen bir sosyal çevrenin bulunmasıdır. Sayfa 401. Kendini yalnız hisseden kişilerle, kendini anlamlı bir insan ilişkileri ağı içinde bulan kişilerin yaşamının zorluklarını göğüsleyişleri farklı olur. Bu faktörler bizim Türk kültürünün yapısı içinde Amerikan toplumundakinden farklı bir görünüm gösterecektir. Bu yüzden orta yaş kriziyle ilgili Türkiye'de yapılan araştırmaların Amerika'dakinden farklı bir durum göstereceğini tahmin edebiliriz. Görüldüğü gibi Türk psikologlarının yapması gereken araştırmaların listesi.